Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuda çok değerli bir misafirimle beraberim. Daha doğrusu 3 kişiyiz stüdyoda. Asıl konuğum Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü. Diğer konuğumu veya paydaşımı diyeyim, tanırsınız. Nuri Özkan Bey bir özel eğitim kurumunda yöneticilik yapıyor. Bugün daha önce de zaman zaman bahsettiğimiz özel eğitim konusunu yeniden değerlendireceğiz. Bu alanın en yetkili ismiyle. Sayın Bakan'dan sonra diyeyim en yetkili ismiyle Ahmet Emre Bilgili beyefendiyle. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsınız, afiyetlesiniz?
Şükrediyoruz.
Zor bir işin içindesiniz.
Evet, özel eğitim.
İki uçta çocuklar sizin alanınız. Her iki uçtaki çocukları hayata hazırlamak, ülkeye hazırlamak, dünya insanlığa hazırlamak gibi bir büyük sorumluluk. Biraz isterseniz bu iki ucu siz nasıl görüyorsunuz? Oradan başlayalım. Yani tam alanımız nedir? Benim iki uç dediğim alan sizin durduğunuz noktada nasıl gözüküyor? Oradan başlayalım.
Şimdi bunu bana sorduklarında sizin genel müdürlüğünüz ne iş yapar diye. Biraz da çünkü özel eğitim kurumlarıyla karıştırılıyor. Yani özel okulların bağlı olduğu kurumlarla karıştırılıyor. Ben de diyorum ki bizim alanımız normalin dışındaki bütün çocuklarla biz ilgileniyoruz. Bunu da şöyle tanımlıyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler diye ifade ediyoruz. Çünkü işte her iki taraf da özel eğitime ihtiyaç duyuyor.
Özel ilgiye.
Özel ilgiye, özel eğitime, özel bir programa. Her yönüyle özel bir eğitime ihtiyaç duyduğu için özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar diye tanımlıyoruz.
Aslında rehberlik de var sizin genel müdürlüğünüzün adında.
Tabii.
Rehberliğe de ihtiyaç duyuluyor değil mi bu alanlara?
Rehberliğe tabii bütün öğrencilerimiz ihtiyaç duyuyor. Çünkü bütün öğrencilerimizin doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Herhangi bir problemle karşılaştığında onun bilimsel bir yaklaşımla çözülmesi gerekiyor. Bu açıdan işte bizim genel müdürlüğümüzün tabii kapsayıcı adı rehberlik. Çünkü bütün öğrenciler rehberliğe ihtiyacı var. Ama aynı zamanda işte özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız da bizim için çok önemli. Burada da en önemli husus duyarlılıktır.
Evet.
Şimdi özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız, ya engelli çocuklarımızı bakacak olursak.
İki uç dedim
iki
ben.
Uç de,
hangi uçlar bunlar?
Bir engele sahip olan çocuklarımız,
var.
İşte görme engelliler, zihinsel engelliler, fiziksel engelliler, konuşma engelliler vesaire. Bütün engel gruplarına biz bu şekilde tanımlıyoruz. Bunların özel eğitime ihtiyacı var. İşte sahip olduğu engel grubu neyse ona yönelik bir özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar. İşte otizmi olan, başka problemleri olan, başka engeli olan. Bizim yaptığımız eğitim bu çocukların önündeki engelleri kaldırarak onlara engelsiz bir hayata hazırlamak. Hayata tutundurmaya çalışmaya çalışıyoruz.
Büyük bir insanlık görevi aslında.
Evet. Mesela çok enteresandır. Bu güncel bir mesele olduğu için. Hani poşetler kaldırıldı. Bizim Bursa Nilüfer'deki bir engelli okulumuz file üretiyordu daha önceden. Daha önceden de üretiyordu.
Çok güzel.
Fakat bu durum ortaya çıkınca çok büyük bir sipariş aldı.
Çok güzel.
Ve çocuklarımız bundan son derece de mutlu. Bunu da bütün okullarımıza, engelli okullarımıza yaygınlaştırıyoruz. Çocuklar üretim yapıyorlar ve bundan mutlu oluyorlar.
Yani el becerisi. Yani her insanın bir artısı var.
Mesela zihinsel engel, orta ağır diye tanımladığımız zihinsel engellerle ilgili çocuklarımızın okullarında geçen sene yeni bir uygulama yaptık. Uygulama evleri dedik. Yani
ilginç.
Okula bir ev yaptık. İşte odasından, mutfağından, salonundan, tuvaletine kadar, banyosuna kadar normal bir ev yaptık. Çocuk evdeki yaşantıda ne yapması gerekiyorsa onu uygulamalı olarak orada yapmaya çalışıyor. Evet. İşte sabah kaldığında perdesini açabiliyor mu? Sabah kalktığında yatağın yorganını toplamasını öğreniyor. Ütü yapmasını öğreniyor. Mutfağı kullanmasını öğreniyor. Bunlar aslında çok basit gibi görünen şeyler ama o mutfak çocuklar için son derecede önemli.
Vesaire.
Tabii son derecede önemli hususlar.
Çok doğru.
İşte engel gruplarına göre bizim özel eğitim okullarımız var. İş okullarımız var. Çocuklarımızı tabii engelli bir çocuğa sahip olmak kimsenin istemediği bir şey.
Evet.
Ama başa gelince de bu bizim kaderimizdir diye kabulleniyor
başa
insanlar.
Hani zorlanmadan değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Onu taşımak lazım. Ona uyum göstermek lazım. Annesiniz, kardeşsiniz, babasınız neyse.
Yani dünyanın en zor işi ama bizim kader anlayışımız bunu o kadar kolaylaştırılıyor ki.
Evet, evet.
Onun için biz de kendi arkadaşlarımıza...
Çok büyük hikayeler yazılıyor.
Büyük hikayeler
hakikaten
var, evet.
Ailelerde fedakarlık.
Biz de kendi arkadaşlarımıza diyoruz ki biz de bu insanların kaderini paylaşacağız. Kendi kaderimiz gibi göreceğiz diyoruz.
Çok güzel.
Bu yaklaşım bize bu özel eğitim konusunda aşka getiriyor. Arkadaşlarımızı daha nitelikli bir çalışmaya sevk ediyor.
Çok güzel.
Diğer bir tarafı
ucunda,
o.
Diğer ucunda.
Diğer ucunda da.
Ya tabii, da ara kademeler de var belki.
İşte ara kademeler normal eğitim.
Normal eğitim.
Oluyor onu. Tabii nicelik orada.
Evet.
Yani sayısal olarak çoğunluk normal eğitimde bildiğiniz gibi. Biz de nicelik olarak az. Ama işte insaniyet açısından, İslamiyet açısından ki arasında bir fark yok.
Evet.
Son derece de önemli. Devletimiz de gerçekten çok büyük bütçe ayırıyor. Çünkü özel eğitimin her iki tarafı da çok pahalı.
Evet.
Özellikle engelli eğitim çok
bazen
pahalı.
Bazen birebir değil mi?
Birebir bazen eğer çocuk okula gelemiyorsa öğretmenimiz eve gidiyor.
Evine gidiyor.
Eğer süre gelen bir hastalığı varsa hastaneye gidiyor.
Çok evet.
Yani eğitim hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Devam etmek de
zorunda.
Dünyada
bizim gibi var mı bu sanki?
Biz bu konularda iyi bir noktadayız.
İyi bir, nokta,
iyi bir noktaya geldik.
Evet.
İyi bir noktaya geldik. Ama daha ileri noktalara
bizim
çıkmamız
bir
lazım.
Bizim de nüfusumuz çok. Değil mi? Onun için hizmet ihtiyacı çok.
Evet.
Yani bizim diyelim ki %10 falan deniyor değil mi? Bu engelli çocuk sayısı o kadar var mı bilmiyorum. Ya da engelli insan sayısı.
Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim kaynaştırma eğitimi dediğimiz aslında engelli çocuklarımızın nicelik olarak çoğu kaynaştırma eğitiminde. Kaynaştırma eğitimi ne demek? İşte normal bir sınıfta engel durumu kaynaştırma eğitimine müsaitse.
Evet.
Onu rehberlik araştırma merkezlerimiz tayin ediyor. Biz daha çok şöyle bir politikayı, stratejiyi gidiyoruz. Engel durumunu çok önceden tespit etmek ve ona göre yönlendirmek, mümkün olduğu kadar da kaynaştırma eğitimine yönlendirmek.
Yani ayrı çünkü, okul yerine, ayrı sınıf yerine.
Tabii, normal sınıfında çocuk eğitim görecek ama o çocuğun engel durumuna göre özel bir eğitim planlanacak, bireysel eğitim programı diyoruz, BEP diyoruz kısaca. O eğitim programı çocuğa özel uygulanacak.
Evet.
İkisi bütünleştirdiğimiz zaman bir kaynaştırma eğitimi olmuş oluyor. Çocuk da normal kendi akranlarıyla beraber bu eğitimi alıyor ve hayata daha kolay adapte oluyor.
Evet.
Bir de şöyle bir tarafı da var aslında. Başka bir açıdan bakacak olursak, normal çocuklarla beraber eğitim gördüğü zaman hem kendi kaynaştırma eğitimine giren çocuğumuz bundan faydalanıyor, hem de diğer çocuklar da ona bakıp kendi hayatlarına şükretmesi gerekiyor.
Evet.
Bir de işin bu tarafı var.
Evet. Bu sayı konusunda bir tespit var
i̇şte
mı?
İşte sayı konusunda yani kaynaştırma eğitimi nicelik olarak daha çok. Yani bizim özel eğitim okullarımızda öğrenci sayısı az.
Evet.
Zaten bir okulumuz da bizim 50 ya da 60 öğrencimiz olur.
En fazla.
Tabii. Yani bir öğretmene 3 öğrenci düşer.
Evet.
Ortalama
evet.
olarak.
Yani
çünkü her açıdan zor bir eğitim. Tabii sınıf değil.
Evet.
Bazen başa baş yaparlar.
Bazen başa baş olduğunu da.
Tamamen engel durumuna göre
netleşir. Yani şuradan geldik. Yani Türkiye'nin bu noktadaki geldiği başarı. Yani bazı ülkeler var ki nüfusu bilmem şu kadar. Oradaki engelli çocuk sayısı şu kadar. Ama Türkiye'ye baktığınızda bu bayağı büyük bir işte nicelik dediğimiz sayısal evet. bir değere ulaşıyor. O açıdan da verilen hizmet hakikaten şimdi pahalı dediniz yani değil evet. mi? Yani ona göre bir kaynak ayrılıyor demek ki. Bu ikinci uca biraz gelelim. Yani diğer bir özel eğitim gerektiren çocuk grubumuz.
Şimdi biz ona
özel yetenekli
özel yetenekliler mi? Diyoruz son 3 yıldır.
Evet.
Ben epeydir akademik olarak da bu alanın içerisinde olduğum için bir zamanlar üstün zekalılık dendi.
Evet.
Bir zamanlar üstün yeteneklilik dendi.
Evet.
Ama
dahiler.
Dahiler dendi. Dahiler biraz daha farklı. Biz burada geldiğimiz nokta daha az ayrıştırıcı olduğu için özel yetenekleri kavramını kullanıyoruz şu anda.
Evet.
Ama henüz daha tam aradığımızı bulmuş değiliz.
Aslında, isimlendirme
isimlendirmede. Evet. Aslında İngilizcesi talented deniyor. Gifted and talented. Gifted demek
ödüllendirilmiş.
Topluma armağan çocuklar
armağan
demek.
Armağan çocuklar. Evet.
Ama bunu kavramlaştıramıyoruz.
Hmm.
Aslında Allah vergisi demek. Tam
evet,
Türkçesi yani, Allah
evet,
vergisi yani. Demek. Fakat
bir şeyle geliyor
bunun
çocuk.
Tam Türkçe karşılığını bulamadık.
Hmm.
Kavramsallaştırma anlamında bulamadık. Evet. Onun için özel yeteneklilik demeye devam ediyoruz. Daha iyisini buluncaya kadar.
Evet.
Şimdi tabii
nasıl bir işleyiş var o alanda?
Burada Türk modeli şöyle. Bilim sanat merkezleri diye kısaca BİLSEM dediğimiz Türkiye'de merkezler var. İşte bir 4 yıl öncesine kadar bunların sayısı son derecede azdı. Her ilde yoktu. Fakat özel bir çalışma ile şu anda sayısı 136'ya çıktı. Öğrenci sayımız 42.833 şu anda. Ve biz bunu eskiden geç yaşlarda tanılama yapılıyordu. Şu anda ilkokul 1'den itibaren tanılama yapılıyor. Biz bunu daha da gerilere çekmenin çalışmalarını yapıyoruz. Yani ana sınıfında tanılamaya çalışıyoruz. Çünkü stratejik olarak ne kadar önce tanılarsanız o kadar iyi yönlendirirsiniz, o kadar erken yönlendirirsiniz. Tedbirini de o kadar önce alırsınız. En doğrusu bu. Şimdi çocuklar birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta tanılama çalışmaları yapılıyor. Bir parantez açalım. Yıllardır burası FETÖ'ye devşirme merkezi olarak da kullanılmış maalesef.
Evet.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Dershane olarak kullanılmış. Bu özel çocukları normal seçildiği için bunları yönlendirmede, hazırlamada, sınavları hazırlamada bir hem lise sınavlarını hem üniversite sınavlarını hazırlamada bir merkez olarak da kullanılmış gizli şey olarak. Ama şükür olsun o FETÖ ile mücadele halen de devam ediyor aslında. Belli bir noktaya gelince artık bilim sanat merkezleri gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan, bu ülkenin ihtiyacı olan özel insanları özel usullerle yetiştirme dönemi başlamış oldu. Şu anda
bu
bütün
arada,
illerde var.
Evet.
Bir de büyük ilçelerde de var. Çünkü burada önemli olan erişilebilirlik. Niye erişilebilirlik? Çünkü çocuk kendi okulunu, İlkokula gidiyor olabilir, ortaokula gidiyor olabilir, liseye gidiyor olabilir. Kendi okulundaki derslerini bitirdikten sonra çocuk bilim sanat merkezine geliyor. Bu akşam saatleri olabiliyor, öğleden cumartesi, pazar olabiliyor. Dolayısıyla çocuk kendi derslerini bitirdikten sonra ikinci bir çaba göstererek, ikinci bir zahmet içerisine girerek bilim sanat merkezlerine geldiği için erişilebilirlik son derecede önemli. Onun için biz bunların sayısını artırmaya çalıştık. Büyük ilçelerde de açtık.
Yani İstanbul diyelim ki söz konusu olduğunda.
İstanbul'da 13 tane oldu.
İstanbul'da 13 var ama biz İstanbul'un her ilçesinde açmakla mükellefiz.
Açmak
çünkü
lazım, tabii.
İstanbul'un
her ilçesi
bir şehirden büyük. Dolayısıyla biz Türkiye'nin özel yetenekli çocuklarının hepsini ta ilkokuldan, ana sınıfından itibaren tanılayıp ona göre tedbirlerimizi geliştirmeye yönelik bir strateji üzerinde çalışıyoruz. Şu anda da uyguladığımız o. Mesela bu sene 800 bine yakın başvuru oldu.
Evet.
Tabii bu başvuru şöyle oluyor. İlkokul birinci sınıftaki öğretmenimiz ilk adımı sınıf öğretmenimiz atıyor.
Hmm, niye atıyor? Görmesi lazım.
Niye atıyor? Çünkü bir dönem çocuğu izleyecek.
Evet.
Bu çocukta bir farklılık var diyecek. Ondan sonra bizim onlara yönelik bir formumuz var, başvuru formu. O başvuru formunu dolduruyor ve ilk adımı sınıf öğretmeni atıyor.
Bu işliyor mu şu anda? Yani bu süreç işliyor mu? İlk sınıf öğretmeni birinci sınıfta.
Birinci sınıfta, ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta. Çünkü şunun için de düşündük. Birinci sınıfta bir başarısızlık olabilir.
Evet.
Çocuğun özel bir durumu olabilir. Sınava başvuru yapamayabilir. Öğretmeni ihmal edebilir. Onun için ikinci sınıfta veya üçüncü sınıfta da bu başvuruları almaya devam ediyoruz.
Bu sene bir de ücretsiz oldu değil mi efendim? Geçen seneye göre.
Geçen sene
sınavlar mı? Bilsen
başvuru.
Bilsen başvurularına geçen sene 50 TL gibi küçük bir ücret talep edilmiş. Bizim biliyorsunuz bakanlığın ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğü var. İşi ona bırakalım daha profesyonel olsun diye böyle düşünmüş. Bir ücret tahakkuk ettirilmiş. Ama başvuru 3/1 oranında düşmüş.
Allah Allah.
Biz de dedik ki demek ki
50 lirayı
veremeyen ailelerimiz var. Evet. Bundan imtina eden ailelerimiz var. Onun için bu hizmeti bu sene tamamen ücretsiz yaptık.
800 bin çocuk başvurunun
3 kat arttı.
Evet.
Başvuru
ücretsiz olunca.
Ücretsiz olunca.
Belki de onun içindedir o özel yetenekli.
Tabii ki
çocuk,
biz zaten bir de daha fakir ailelere yönelmeliyiz. Evet. Hani iktisadi durumu orta ve ortanın üzerinde olan ailelere çocuklar için bir tür formül bulabiliyorlar.
Evet.
Ama fakir aileler bu konuda bizim daha bir hedef kitlemizi oluşturuyor. Onun için bu sene tamamen ücretsiz yaptık ve başvuru 3 kat arttı. Şimdi süreci isterseniz konuşalım. Biz buna tabii tanılama süreçleri isimlendiriyoruz. Bunu tabii yetenek alanları derken 3 yetenek alanımız var bizim. Genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar yeteneği, müzik yeteneği. Bir öğrenci ancak 2 alanda başvurabiliyor. Yani öğretmeni tarafından tabii. Bu aşamalarda şöyle oluyor. Dediğim gibi e-okul üzerinden oluyor bunlar elektronik ortamda. İlk aşaması bakanlığın hazırlamış olduğu gözlem formları var. Bunlar bir format dahilinde hazırlanmış. Sınıf öğretmeni çocukları arasında bir farklılık gözlemlediği için o farklılık gözlemlediği çocuklarımızı formları doldurarak ilk adımı öğretmene atıyor. Sınıf öğretmeni atıyor. Bunun doğru bir metodoloji olduğunu düşünüyoruz. Ancak burada belki şu tür sıkıntılar olabiliyor. İşte bir öğretmen sınıf öğretmeni bütün çocuklarımı ben buna yönlendirmek istiyorum diyebilir.
Düşünebilir.
Bu yanlış aslında. Çünkü sınıf öğretmeni bu farklılığı fark edecek.
Evet.
Fark ettiği farklı çocukları bu alana yönlendirecek. Ama bazı öğretmenlerimiz burada farklı tutum izleyebiliyorlar. Daha sonra bu gözlem formunu dolduran öğrenciler için ikinci aşama olarak tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması yapıyoruz. Bu şu demek, başvuran öğrenciler, başvurusu kabul edilen öğrenciler işte uzun bir aralığa yayılıyor. 19 Ocak'ta başlıyor mesela bu yıl. 24 Mart'ta bitiyor. Yani Ocak, Şubat, Mart neredeyse 3 aya yayılan, çünkü öğrenci sayımız da çok bu sene.
Evet.
Dolayısıyla okullarımızda yapıyoruz. Ve tablet bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Bu şöyle anlaşılmasın. Ya benim çocuğum hiç tablet görmedi. Çocuğun hiç tablet görmesine gerek yok.
Gerek yok, evet.
Yani tablette zaten öğretmen var başında. Sadece okuma yazmayı öğrendiyse, eliyle kaydırabiliyorsa bu yeter.
Evet.
Yani hani benim çocuğum tablet hiç kullanmadı. Dolayısıyla burada başarısız olur şeyi yok.
Çok özür dilerim. Bakanlığımız sitesinde demosu var zaten. İsteyen
tabii ki yani şey orada map.org.tr sitesinde, bizim genel müdürlüğün sitesinde bunun uygulama şeyleri var. Oradan da indirebilir. Yani bütün yabancılıkları gidebilir. Giderebilirler. Evet. Üçüncü aşama ise bireysel değerlendirme. Yani bu tablet bilgisayar grup tarama uygulamasında belli bir dereceyi alan çocuklarımızı biz bireysel değerlendirmeye alıyoruz. Bireysel değerlendirme
kim yapıyor?
Bireysel değerlendirme RAM'lar veya bilsemlerde oluyor. Burada
RAM dediğiniz
rehberlik araştırma merkezlerinde
merkezi, evet.
Eğer orası müsait değilse, yeterli değilse, doluysa, bilim sanat merkezlerinde yapıyoruz. Evet. Ve tamamen uzmanlarımız aracılığıyla oluyor. Burada farklı zeka testleri uygulaması yapıyoruz. Ve eğer görsel sanatlar veya müzik alanında yönlendirilmişse, burada bir kuruldan geçiyor. Yetenek testinden geçiyor. Böylece bilim sanat merkezine kabulü gerçekleşiyor.
Evet.
Bilim sanat merkezine kabulünden sonra da eğer öğrencimiz bir bilim sanat merkezine devam etme imkanı varsa devam ediyor. Bazı okullarımızda da özel eğitim sınıfları açıyoruz.
Var mı şu anda?
Var tabii, onlar da var. Yani burada bizim kastımız tanıladığımız öğrenci öncelikle bilseme gelsin. Gelemiyorsa özel eğitim sınıflarına gitsin.
Özel eğitim sınıflarında Bilsem'de uygulanan
Küçük bir Bilsem uygulaması, her ne kadar Bilsem kadar donanımlı değilse de işte en azından hiç yoktan iyidir kabilinden.
Ona da tanımladık
evet,
bu çocuğu.
Evet, tanımladık. Tanıladık ve havuzumuzu aldık.
Aldık, evet.
Bilsem havuzu oluşuyor.
Diyoruz, evet.
Çocuk Bilsem'de ilk 15 gün ona özel bir program yapılmaya çalışılıyor. O aşama
o tanılamanın belki ikinci safhası.
İkinci safhasında bu çocuğun neye yeteneği
uyum
var?
Uyum programı diyorlar.
Uyum programı yani diyoruz. Ama uyum programından amaç da daha çok neye yeteneği neye var? Yeteniyor. Onun ayrıntıları tespit ediliyor. Evet. Ondan sonra aşama aşama dersler almaya başlıyor. İşte kabiliyeti neyse
kaç
ona yönlendiriliyor.
Bilsem
lise son sınıfa kadar devam ediyor.
Lise son sınıfa kadar
devam ediyor. Evet. İlkokul birden lise son sınıfa kadar devam ediyor.
Nasıl bir müfredat söz konusu Bilsem'lerde?
Şimdi zaten Bilsem'ler bir destek eğitimi biliyorsunuz şey olarak, kavram olarak. Yani bu destek eğitimi çocuk zaten normal kendi gittiği okuldaki müfredata ek olarak kendi kabiliyetleri doğrultusunda, kendi talepleri doğrultusunda her türlü ders var bizde. Yani işte felsefe dersi de var, yabancı dil dersi de var, müzik dersi de var, resim dersi de var. Bütün dersler var bizde. Bütün dersleri verecek öğretmenlerimiz var. Ama bu 3 kişi olur, 5 kişi olur. Yani birebir eğitim de olabiliyor. Ve özellikle proje tabanlı çalışıyorlar. Teknik konularda işte robotik çalışmalar yapılıyorlar, biraz moda tabirle. Yani teknolojisinden sosyal bilimlere kadar her türlü eğitim var. Çocuğun kabiliyetine, ilgisine göre şekilleniyor bu tamamen. Buradan tabii aslında bize şöyle bir havuz oluşuyor. Bilsem havuzu dediğimiz özel yetenekler havuzu oluşuyor. Türkiye açısından toplu olarak baktığımızda bu havuzun nasıl değerlendirilebileceği önemli. Yani burayı iyi analiz etmemiz lazım. Evet. Burayı iyi kanalize etmemiz lazım. Ülkemiz açısından istersen, iyi değerlendirmemiz lazım.
Onu bir ileriki safhada şey yapalım. Bu Bilsem eğitim kadrosu noktasında hangi seviyedeyiz? Yani istediğimiz müfredat uygulanabiliyor mu? Bir de buradaki çocukların kendi normal okuduğu okullardaki uyumu nasıl gidiyor? Yani orada bir fark oluşuyor, değil mi? Yani normal öğrencilerle bir fark oluşuyor. Bilsem'e gidenler, gitmeyenler. O uyum nasıl sağlanıyor? Ona dair tespitleriniz var mı? Onları bir şey yapalım. Bir de ben anons edeyim. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındayız. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz, değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili Bey ile beraberiz. Nuri Özkan hocam da beraberiz bu sohbette. Buyurun.
Şimdi tabii ki çocuk kendi okulunda kendi müfredatını kendi arkadaşlarıyla, normal sınıf arkadaşlarıyla alıyor. Çocuk sadece bununla yetinmiş olsa bir eksiklik olacak. Çocuğun potansiyeli olduğu için o potansiyele uygun bir şekilde bir desteğe ihtiyacı var. Bilim sanat onu sağlamaya
çalışıyor.
Tabii her çocuğun durumu farklıdır. Bilsem havuzu içerisinde de durumlar
farklılıklar
farklı.
Var.
Çünkü işte belirli bir zeka puanı ile bir tabanı var. Tavan yok.
Evet.
Dolayısıyla kendi içerisinde de farklılıklar var. Ama sizin sorduğunuz soru çok doğru bir soru. Biz bu konuda çocuğa kurumsal olarak destek olup onun önünü açmaya çalışıyoruz. Onu mutlu etmeye çalışıyoruz. Burada bizim en önemli formülümüz çocuğun mutlu olması. Çünkü bu tür çocukları biz mutlu edemezsek ondan hiçbir verim alamayız.
Evet.
Çocuk da zaten bu şekilde mutlu oluyor. Şimdi
fakat bir tabii bu proje yani bir artı değer kazandırmak ülkeye, değil mi? Asıl o amaç. Yani sizin bir de çünkü bildiğim kadarıyla yani bu çocuklara has bir okullaşma projeniz de var. Uygulamaya geçen yani almışsınız böyle bir okul ortamı sağlamışsınız. Bilsem daha arada bir şey, değil mi?
Bilsem işin temeli. Bilsem evet. İşin havuzu.
Havuzu.
Bu havuzdan
belki buradan da öğrenci alıyorsunuz.
Bu havuzdan başka projeler de geliştirmek lazım.
Evet.
Yani ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Aziz Sancar'a Nobel ödüllü özel yetenekli bu ülkenin en önemli insanlarından birisi. Aziz Sancar'a bir küp dolusu altın versek. Aziz Sancar bununla ne yapar?
Ne yapar?
Kendi hayat şartlarını iyileştirir mi?
Mardin'deki
hayır.
Çocuklara dağıtır herhalde burada özel yetenekli çocuklar
yani,
çıksın diye.
Ya onu yapar ya da kendi araştırma koşullarını, ortamını iyileştirir.
İyileştirir, doğru.
Bu onu tatmin eder.
Doğru.
Üçüncü bir küp versek onu da öyle yapar.
Doğru.
Onu tatmin etmez. Yani onunla
onun derdi hayat, para değil.
Derdi para değil. İşte bu çocuklarımızın derdi, hiçbirisinin derdi para değil.
Evet.
Bu çocuklarımızı mutlu edecek şey onları için uygun eğitim ortamları hazırlamak. Hangi yaşta olursa olsun. Onun için biz bilim sanat havuzunu uzun vadeli değerlendirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Hatta bu çocukları ömürlerinin sonlarına kadar izleme projeleri üzerinde çalışıyoruz şu anda. Çünkü bunlar işte bilim sanat dan kurtuldular, üniversiteye geçtiler, iş hayatlarına getirdiler, toplumsal hayata karıştılar. Orada da problemler yaşayabilirler. Çünkü bu çocukların hayata bakışları farklı. Yani hayata tam normal insanlar gibi bakmıyorlar. Dolayısıyla biz bu çocukları tamamen ülkeye hizmet edecek, hani İngilizcesi kavramından hareketle bu çocuklar ki madem topluma armağan edelim çocuklar. O halde toplumun seviyesini, toplumun çıtasını yükseltmek için buluşlar yapacaklar, iyileştirmeler yapacaklar, gelişmeler ortaya çıkaracaklar. Yani gelişmeleri bu çocuklar önünü açacaklar. Ama ülkeye düşen de, kamu yöneticilerine düşen de, hükümete düşen de bu çocukları için uygun ortamlar hazırlamak, önlerini açmak. Çünkü eğer biz bu çocuklara uygun ortamlar hazırlayamazsak, normal yaşama sevk edersek, bir özel bakış açısı geliştiremezsek, yani özel eğitime ihtiyaçlı olan çocuklar olarak tanımlıyoruz çünkü bunları.
Tabii.
Bunu geliştiremezsek çocuklar normal insanlar gibi de olmuyorlar. Daha alta düşüyorlar. Hı. Yani kaybediyoruz.
Bir kere birikimleri atıl kalıyor.
Evet.
O bir kayıp. Bir de o birikimi başka yöne yani kanalize etme riski var, değil mi? Yanlış yerlere kanalize etme riski var. Evet.
Etrafımızda yaşadığımız yerlerde bir yığın önemli insanlar görürüz. Mesela bir Antep'te Mennan Usta diye Allah rahmet eylesin. Yani internete girdiğinizde bunun buluşlarını şeylerini görürsünüz. Ya, müthiş bir zeka. Yurt dışına işte bir yere gittiğinde bir fabrikaya, atölyeye, bir alete baktığında onu olduğu gibi gelip yapabiliyormuş.
Evet.
Böyle bir zeka.
Hı hı.
Bir TÜBİTAK projesi yapmışlar. Emrine profesörleri vermişler, hocaları vermişler. Yurt dışına gitmişler. İşte önemli şeyleri, stratejik şeyleri görmüş. Sadece görmesi yetiyormuş. Görmesi bakması yetiyor. Hı. Daha iyi uygulama yapabiliyormuş. Şimdi eğitim
evet.
Almamış.
Evet.
Hazır Efendi Ahmet Çelebi. Nasıl izah edebiliriz başka?
Evet.
Yani bu toplumun önünde giden bir insan. Birçok örnekten bahsedebiliriz.
Yeni bir roman okudum da bir ressamın hayatını anlatıyor. Yani ressam benim baktığımdan başka türlü bakıyor. Evet. Yani manzaraya veya tuvale başka türlü bakıyor. Yani o hakikaten ayrı bir yetenek yani.
Evet, yani ayrıntıları görebiliyor. Yani bizim kamu yöneticileri olarak en önemli sorumluluğumuz bu çocuklara uygun eğitim ortamları hazırlamak, bunları hayat boyu takip etmek ve ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda da yönlendirmek.
En büyük sorunumuz ne bu süreçte? Şimdi Bilsem'leri açıyorsunuz, işte öğrencileri seçiyorsunuz. Yani sorun olarak ne var önünüzde? Mesela yeterli öğretmen bulmak gibi ya da henüz belki daha çok açmak istiyorsunuz değil mi? Bilsem'i daha çok açmak istiyorsunuz. Bunun için maddi sorun mu var? Ne var yani?
Şimdi en önemli sorun insan kaynağı diyelim. Tabii insan kaynağı deyince de öğretmen akla geliyor.
Eğitimde öğretmen.
Eğitimde öğretmen akla geliyor. Bu bir aşk meselesi. Yetişmiş öğretmenleriniz olabilir. Ama o öğretmende bu çocuklara yönelik bir aşk gelişmemişse, bir idealizm ortaya çıkmamışsa, idealizm sizi yönlendiremiyorsa, idealizm sizi harekete geçiremiyorsa, orada maalesef çok fazla bir beklenti içerisine giremiyoruz. Dolayısıyla biz burada Bilsem öğretmenlerini özel olarak seçiyoruz. İşte belli kriterler koyduk. O kriterlere yönelik başvurular yapılıyor. Bir seçim süreci var. Mülakat da buna dahil olmak üzere. Seçiyoruz fakat yine de Türkiye iyi öğretmen konusunda
sorunlu.
Evet. İyi öğretmen derken demin niteliklerini çizdiğim, aşkı olacak, kendisini harekete geçirecek, bu ülkeye yönelik büyük bir ideal besleyecek. Çünkü ideal olmadan öğretmenlik olmuyor. Evet. Yani normal öğretmenlik de olmuyor aslında ideal olmadan.
Muhakkak.
Bu hiç olmuyor.
Evet. Bilsem öğretmenlerinin de özel yetenekli olması gerekiyor mu? Yoksa şimdi, oradaki
şöyle
şey mi? Yani
yani
buradaki zihni beceriler konusunda seçtik bir grup çocuğu, ona önderlik edecek öğretmen.
Şimdi buna şöyle bir yerden giderek cevap aramaya çalışalım. Türkiye'nin en zeki çocukları tıp fakültesine gidiyor bugün.
Evet.
Büyük oranda. Şöyle
ya
bir soru.
Mühendisliğe
gidiyor. Bütün sağlık sorunlarınızı en güzel şekilde çözdünüz. Türkiye'nin hangi stratejik sorununa tekabül eder? Hangi sorununa karşılık gelir? Buna itirazımız var. Ya da herkesin mühendis olması.
Evet.
Buna da itirazımız var. Ama bizim ülke olarak bu özel yetenekli çocuklarımızı her alana dağıtmamız lazım. Yani Türkiye'nin iyi felsefecisine de ihtiyaç var. Türkiye'nin iyi tarihçiye de ihtiyaç var. Türkiye'nin iyi mühendise de ihtiyaç var. Türkiye'nin iyi yöneticiye de ihtiyaç var. Türkiye'nin iyi öğretmenine de ihtiyaç var. Biz şunu söylemiyoruz. Türkiye'nin bütün, yani şöyle bir kabulden yola çıkarak gitmek yanlış. İşte madem ki herkesi öğretmen yetiştiriyor, o halde Türkiye'nin en zeki çocukları öğretmen olsun da herkes iyi yetişsin.
Hı hı.
Bu yanlış.
Evet.
Bu yanlış. Her alanda iyi çocuklar olacak. O alanı bu iyi çocuklar sürükleyecek. Diğerler de bunların arkasından gelecek. Doğru yaklaşım bu. Onun için biz özel yetenek, Türkiye'nin özel yetenekli potansiyelini bu şekilde de yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii sadece sizin yönlendirmeniz yetmiyor. Toplum burada çok önemli. Aileler burada çok önemli.
Ne bekliyorsunuz toplumdan, ailede?
Toplumdan, ailelerden şunu bekliyoruz. Yani bugün bir tarih dediğimiz zaman İliber Hoca aklımıza geliyor.
Evet, ya da popüler.
Popüler tarihçi
başka
olarak.
Başka tarihçiler
yoksa,
de var da.
Yoksa tabii ki
evet.
Halil İnancık'la tarihçilik
farklı
açısından
tarihçiler var
olmaz.
Yani. Ama evet. Popüler oldu diyelim. Evet. Evet.
Türkiye'nin her alanda iyi
isimlere,
iyi yetişmiş, iyi isimlere ihtiyacı var.
Doğru.
Bizim bunları çıkarmamız lazım. Toplumun da bunları anlayışla karşılaması lazım. Ama devletin de bu çocuklara yönelik, yani bu çocukları gelecek kaygısından kurtaran bir politika izlemesi lazım. Yani benim çocuğum...
Buradan ne tür sorunlar çıkıyor önümüze?
Benim çocuğum iyi felsefeci olacaksa, ya felsefeden çocuk felsefe olsa ne olur, yarın aç kalır dememem lazım.
Evet.
Bu velilerimizin de bu konularda anlayışlı olması gerekiyor. Yani çocuğun yeteneği, kabiliyeti neyse ona saygı duyup o konuda çocuğu desteklemesi gerekiyor.
Ama zor bir şey bu değil mi?
Yani zor bir alan.
Paranın,
tabii ki.
Maddi imkanın
maalesef o bizi yönlendirmiyor.
İşin doğallığını bozuyor aslında.
Akıl bizi yönlendirmiyor.
Evet.
Biz inşallah bilim sanat merkezimizde çocuklarımızı bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama ailelerimizden de anlayış bekliyoruz.
Anlayış bekliyoruz.
Yani çocuğunuz ille de doktor olmasın. Orası bir gün tıkanır.
Evet.
Ya da ille de mühendis olmasın. Evet. Orası tıkanır.
Ya da doktor olacaksa da şimdi doktorlukla, yani şimdi Aziz Sancar diyelim ki kimya alanında Nobel aldı değil mi?
Evet.
Kimya alanı. Yani bizim belki de oturup insanlar olarak konuşsak ya kimya neyimize, ama kimya dediğiniz bir dünya şeyi ilgilendiriyor. Yani uzay çalışmalarıyla ilgili mesela, evet, kimya. Yani oradaki suyun kimyası, havanın kimyası vesaire. Yani bizde Ahmet Bey, şimdi mesela temel bilimler alanı üniversitelerde neredeyse kapanıyor peş peşe. Değil mi? Kapanıyor yani. Niye? Diyelim oradan öğretmen çıkarıyorduk. Yani fizik öğretmeni almıyor Milli Eğitim Bakanlığı şimdi. Değil mi? Matematik öğretmeni almıyor, kimya öğretmeni almıyor, felsefe öğretmeni almıyor.
Ya temel eğitimde ön açık değil.
Temel bilimlerde
yani ön açık değil.
Akademisyen olarak çok sınırlı. Yani o alanlarda da bir büyük planlamaya ihtiyaç var.
Bunu tabii Yüksek Öğretim Kurulu yapacak ama bu son derece de basit.
Evet.
Burada kontenjanı azaltacaksınız, değerli hale gelecek.
Evet.
Oradan çıkan öğrenci de mutlaka çünkü bilim adamı dediğimiz insanlar mutlaka temel bir alandan geçerek olurlar. Yani temel alanlar nedir? İşte mühendisliktir, iktisattır, felsefedir, hukuktur, tarihtir, belli alanlardır. Diyelim ki uluslararası ilişkiler diye bir lisans programı bana çok şey gelmiyor.
Evet.
Yani uluslararası ilişkileri yapacaksanız, ne üzerine yapacaksanız, bu bir lisansüstü eğitim olması lazım. Felsefe üzerine olabilir, sosyoloji üzerine olabilir, hukuk üzerine olabilir, tarih üzerine olabilir, iktisat üzerine olabilir vesaire.
Önce bunlar,
önce bir temel eğitim.
Uluslararası temel ilişkiler.
Eğitim. İşte bu temel eğitimleri de o dediğiniz şu anda kıymet harbiyesi olmayan, kimsenin rağbet etmediği temel alanlar üzerine olması lazım. Fakat biz onları çok fazla açınca değersiz hale getirdik. Şimdi tekrar geriye dönüş yapıp değerli hale getirmemiz lazım. Kontenjanını azaltıp öğrencileri oraya yönlendirip, ama oradan çıkan öğrencilerin de
tam isteyen öğrenci, evet, oraya yönelsin. Orada da tırmansın,
evet,
yukarıya doğru. Şöyle bir soru da, yani bu özel yetenekli çocuklar konusu başka ülkelerde nasıl uygulanıyor? Yani bu alanda dikkat çeken ülkeler var mı? Yani bunu bir stratejik yöneliş olarak gören ülkeler var mı?
Şimdi tabii burada her ülkede farklı uygulamalar var. Her ülke bir şekilde farklı metodolojilerle bu potansiyelini değerlendiriyor. Çünkü bu potansiyelini değerlendirmeyen ülkenin stratejik bir hedefi yok demektir.
Evet.
Yani Amerika'da farklı uygulamalar var. Almanya'da farklı uygulamalar var.
Biraz da vakum gibi böyle emiyor değil mi? Bütün
Amerika bunu dünyanın küresel olarak yapıyor.
Evet.
Küresel bir devşirme, evet, politikası güdüyor.
Bizim hani Osmanlı'da diyelim ki Urban'ı vesaire getirdiği gibi yani. Yani bir böyle bir vakum alanı oluşturursanız.
Sokullu Mehmet Paşa'yı, evet, küçük yaşta yetiştirdiğiniz
yani
gibi.
Yani devşirme, evet, anlayışı, devşirme yaklaşımı tarihte de vardı. Bugün de var, yarın da,
evet,
olacak.
Evet.
Ama farklı metodolojilerle olacak.
Evet.
Buna hiç kimsenin itirazı olmasın. Amerika tabii çok büyük bir ülke olduğu için devşirme anlayışını küresel anlamda bütün ülkelerden yapıyorlar.
Evet.
Yani biz Suriye'den bir yığın insana bakıyoruz. Burada bile ciddi bir adımlar atamadık. Bir takım çalışmalar var ama.
Evet. Onun bile hatta deniyor.
Başka ülkeler sadece Suriye'den özel çocuklar toplayıp gittiler. Biz herkese baktık. O bizim hakkımız olmasına rağmen tam olarak bir şey yaptığımızı söyleyemeyiz.
Biz yetişmiş insanlarını bile, evet, istihdam edemedik.
Evet. Evet.
Başka
ülkelere
İsrail bu konuda
bildiğimiz çok kadarıyla mahrem ve temel çalışmalar yürütüyor.
Ve yeni de değil bu, değil mi? Biraz İsrail olmadan önce de başlayan
küresel bir desteği de var. Çünkü dünyanın her tarafında Museviler var. Evet. Ve bunları
diasporası var.
Maddi olarak destekliyorlar.
Evet.
Mesela bu alanda Güney Kore son derece de önemli.
Ve ona göre de tırmandı.
Ona göre tırmanıyor. Yani gelişme, ilerleme, dünya ile rekabet etme bu çocuklara değer vermekle oluyor. Bu çocukların önünü açmakla oluyor. Çünkü siz bu çocukların önünü açarsanız onlar da bu ülkenin önünü açıyorlar.
Evet.
Bakın bugün Aselsan dediğimiz, TAI dediğimiz bizim savunma sanayi firmalarımız neden take off aşamasına geldiler, yaptılar demeyelim de aşamasına geldiler. İşte orada bir idealizm olan yurt dışından buradan yetişmiş iyi insanlar toplanarak belli bir hava yaratarak bu iş oldu. Dolayısıyla biz de bunun sürdürülebilir olması çok önemli. Bu bilim sanat havuzunu biz bu şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Çünkü dediğimiz gibi eğer biz bu çocukları bu anlamda değerlendiremezsek bu çocuklar sadece kaybolmayacak.
Şimdi kaç problemli sene oldu çocuklar haline gelecek. Başlayalı Ahmet Bey.
20 seneden fazla.
20 seneden fazla.
20 senedir fakat bu asıl Bilsem'in bu yaklaşımda belli bir büyümesi, bu noktaya gelmesi son 5 yıl içerisinde olan bir çalışma.
Geç kalmışız.
Geç kalınmış bir çalışma tabii.
Burada bir şey sorabilir miyim genel müdürüm? Çok özür dilerim.
Çünkü hem sayısı arttı, hem öğrenci sayısı arttı, hem öğretmen sayısı arttı, hem de kalite düşmedi.
Kalite.
Çünkü bunlar hepsini muvazi olarak devam ettirildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmuştu 4-5 sene önce. Bir strateji belgesi yayınladı.
Halide İncekara Başkanlığı'nda bu çalışmalar yürütüldü.
O bir milli, bir daha sonra TÜBİTAK bir strateji belgesi yayınladı. Bu güncellendi mi? Yeni bir belge çıkacak mı bu anlamda? Bu 2023 vizyon çerçevesinde de soruyorum. Bilim kurulu falan gibi şeyler konuşuluyor.
Şimdi tabii bakanlığımız bildiğiniz gibi 2023 vizyon belgesini ortaya koydu. Orada özel yeteneklilerle ilgili bölümler de var. Biz o bölümleri nasıl daha ileri noktalara götürebiliriz? Onun müzakeresini yapıyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Yani bunu bir ülke politikası haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu da mutlaka getirmemiz gerekir. Çünkü ülkenin bu işe sahiplenmesi gerekir. Bir bütün olarak sahiplenmesi gerekir. Bu sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nı da aşan bir şekilde bu işe sahiplenilmesi gerekir. Bu alanla ilgili çok çalışıldı. Özellikle Mustafa Ruhu Şirin'i almak gerekir. Çocuk Vakfı başkanı olarak. Çocuklar. Çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ben de o işin içerisindeydim. Halen de içerisindeyiz. Yine birlikte çalışmalara devam ediyoruz.
Evet.
Her şeyimiz var. Hiçbir şey bilinmezlik değil. Buradan bir strateji bile ürettik aslında. Bu stratejinin güncellenmesi sorunu var şimdi.
Evet.
Bunu yeni şartlarda, yeni durumda bu stratejiyi güncelleyip yolumuza devam etmemiz lazım.
2023 vizyonunda bir şey dikkatimi çekti. Bu kariyer planlaması gibi bir ifade gördüm. Yani geçenlerde Ahmet abiyle de konuşurken aynı soruyu sordu. Buradan mezun çocukların hayat başarısı ve hayattaki katma değeri nasıl planlanıyor? Yani kariyerler nasıl planlanıyor diye böyle bir şey. Sanki vizyonda da görünce biraz mutlu oldum. Yani bu yapılabilecek mi? Böyle bir hani biraz önce söylediğiniz ya her aşamada takip etmek lazım demiştiniz.
Şimdi bakanlığımız bir e-portfolyo çalışması başlattı. Bunu da bizim genel müdürlük yapıyor. Yani koordinasyon genel müdürlükte. E-portfolyoda çocuğun her türlü şeyi elektronik ortamda birikecek. Ve bir netice olarak her zaman için herhangi bir çocuktan fotoğrafını görebileceğiz. İşte biz özel yetenekli çocuklarımızla ilgili bunu daha ayrıntılı bir şekilde hazırlıyoruz. Onları hayat boyu takip etme politikası geliştiriyoruz. Dediğimiz gibi bunu geliştiremezsek bir yerde ip kopuyor.
Evet.
İpin kopmaması lazım. Evet. Hayat boyu kopmaması lazım.
Güzel. Böyle süremiz bitti, aktı gitti. İsterseniz son şeyleri alalım. Yani hani herkesin sahip çıkması lazım dediniz. Evet. Onun tam içeriğinde ne var mesela?
Bizlere babalar, düşen görev ne? Basına düşen.
Evet.
Sivil toplum kuruluşlarına
ya,
düşen.
Ya da ailelere devletin düşen. Diğer birimleri, sivil toplum. Ne bileyim zenginler diyelim ki ya onlar bu alana yatırım yapabilirler? Vakıflar.
Evet, dediğiniz çok doğru. Bütün toplumun kesimleri bir şekilde buna, bu değerimize, bu potansiyelimize sahip çıkması gerekir. Bunun da herkes kendi
payına
düşeni yapması gerekir. İşte bir sivil toplum kuruluşu varsa bu alanla ilgili çalışma gösterecek, bu tür öğrencilerimize burslar verilecek, özel kuruluşlarımız bir kabiliyet gördüyse daha şimdiden bu çocuklara yatırım yapacak. Yani herkesin, kamunun, sivil toplumun, ticari kuruluşlarımızın, ticaret odalarımızın, herkesin birlikte bu işe sahip çıkmamız lazım. Toplu neticeyi, sürdürülebilir neticeyi ancak bu şekilde alırız.
Pahalı bir alan mı bu? Yani diyelim vakıflar, yani eğitimi de önemseyen vakıflar böyle daha özel yetenekli çocuklara ayrıca bir fon ayırma pahalı bir şey mi?
Elbette normal gibi değil. Yani hani
kitlesel eğitim gibi değil.
Kitlesel eğitim gibi değil. Özel eğitim her zaman için diğerinden her açıdan farklı.
Ama
yani
sonuç
format olarak da farklı. Maddi işin ekonomisi olarak da farklı. Ama onu yapmadığınız zaman var olamıyorsunuz. Evet. Önünüz açılmıyor. Yani. Gelişemiyorsunuz.
Evet. Yani onun sonradan getireceği artı değer bütün bunları görmez hale getirebiliyor.
Tabii bu alanda bir de şöyle tehlike ortaya çıktı. Dolayısıyla devletimiz de bu alanda öncülüğünü her zaman yapmalı. Bu FETÖ gerçeği, bu tip çocuklar üzerindeki oynanan işte biraz önce sizin de bahsettiğiniz oyunlar işte nereye götürdü? Dolayısıyla bu alan aslında her zaman devletin üzerinde hakimiyetini hissettireceği bir alan olacak. Biz STK'lar destek vereceğiz belki ama devletimiz her zaman hep birlikte bir koordine etmesi gerekiyor değil mi efendim?
Evet, bir dönemin maalesef FETÖ bu tür çocuklarımızın hepsini topladı.
Evet.
Bunları mankurtlaştırdı. Evet. Tam kavramı yerinde kullanırsak mankurtlaştırdı ve zararlı insanlar haline getirdi maalesef.
Evet.
Onun için sizin de söylediğiniz gibi yani devletin bu konudaki yaklaşımı, bu konudaki varlığı, bu konudaki yönlendirmesi her zaman için olması gerekir. Burada titizlikle, dikkatle durmamız gerekir. Tabii demin de söylediğim, çok önemsiyoruz bu Bilsem'in oluşturduğu havuzu.
Çok güzel.
Bu havuzu hem genişletmemiz lazım, hem nitelikli hale getirmemiz lazım.
Potansiyeli olan havuz bütün çocuklara ulaşmamız
lazım. Biz bunun için çalışıyoruz. Hem de bu havuzdan çeşitli projeler üretmemiz lazım. Evet, birçok proje üretmemiz lazım.
İnşallah.
Yani bunu yapabilirsek ülkemizin önü daha çok açılacak. Çünkü hepinizin de bildiği gibi bu ülke, bu coğrafyada adaleti sağlayacak, adaleti tesis edecek, adaleti sürdürecek merkezi bir ülke konumunda. Bunu bütün insanlık biliyor. Bütün etrafımızdaki ülkeler de biliyor. Onun için uzun vadeli düşünmekle mükellefiz. Hani Türk kültüründe genellikle refleksle hareket ederiz biz. Dünyada bizim kadar kuvvetli refleks gösteren hiçbir kültür yok. İşi de büyük ölçüde bununla götürüyoruz. Ama artık çağdaş dünyada sadece güçlü refleks göstererek yönetme işi zorlaşıyor. Onun için uzun vadeli projeler yaparak, geleceği okuyarak, geleceği görerek, geleceğe yatırım yaparak çalışmamız lazım. İşin başı da iyi eğitilmiş
insan,
hikmetli insanlar yetiştirmek. Evet,
çok güzel. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey.
Ben teşekkür ederim.
Hakikaten çok önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Türkiye'nin geleceğini inşa noktasında çok temel bir hizmet. Başarılar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmaları programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü, değerli Profesör Ahmet Emre Bilgili konuğumuzdu. Nuri Özkan hocamla beraber hayırlı günler diliyoruz.